Ayrım 54.
Sayfa 152. Din, devlet, ayrılma modelleri, laiklik ve sekülerleşme. Herhangi bir toplumda ortaya çıkmış laiklik iddiasının belli bir sekülerleşme tarzına dayanması beklenir. Yani laikliği önceleyen bir sekülerleşme sürecinin yaşanmış olması gerekir. Ancak sekülerleşme tüm dünyada, özellikle Avrupa'da tek tip bir sürece işaret etmez ve farklı yollardan gelen sekülerleşme deneyimleri din kurumu ve kamu hukuku arasında farklı uzlaşı modelleri oluşturmuştur. Bu modellerin bazıları laiklik, yani laisite ilkesini benimsemiştir. Politik bir ilke olarak laiklik aslında pek muğlaklığa yer bırakmayan bir kavramdır. Halk anlamına gelen Yunanca laos ve halka dair, halka ait anlamına gelen Latince laikos kavramlarından evrilmiştir. Antik Yunan'da halk anlamına gelen laos sözcüğü Hristiyanlıkla birlikte klerikus, yani din adamı dışında kalanları anlatır biçimde Yunanca Latince karışımı bir kavram olan laikos şeklinde kullanıldı. Din adamları dışında kalanlara laikos denirdi. Hala kilise söz gelimi bir din adamını herhangi bir sebepten dolayı kilise dışına çıkaracak ve ruhbanlığını elinden alacaksa X kişisi laikleştirilmiştir diye ilan eder. Yani söz konusu din adamını laisize eder, onu halksallaştırır. Halk anlamına gelen bu sözcük dilimize öyle yerleşmiştir ki halkın bir kısmı bu sözcüğü Türkçe sanır. Orta Çağ Hristiyanlığında kilise içinde ruhban, yani klerikus olmayan ancak vaftiz edilmiş Hristiyanlara anlatır biçimde kullanılan laikos kavramı, 16. yüzyılda formüle edilen laisizm doktrininde başka bir içeriğe bürünür. Bu kavramdan esinlenen klerikus karşıtları Fransızca'da laisizmi formüle etti. Bugün sınırlarını tarif etmeye ve dönüştürmeye çalıştığımız laisizm kavramı Fransız Akademisi tarafından 1842'de laiti'nin, yani klerikus olmayanların, halkın, kiliseyi yönetme hakkını tanıyan bir doktrin olarak tanımlandı. Laisizm, din ile siyaset arasında kesin bir ayrım yapan ve toplumda dinin sınırlı bir rol oynadığını savunan bir doktrindir. Laos, laikos, laiklik ve laisizmin aynı kökten türevlenmiş kavramlar olmakla birlikte tarihsel ve tarih dışı içeriklerine sadık kalarak kullanılması önemlidir. Laisizm bir doktrindir. Laiklik dendiğinde ise devletin ve dinlerin otonom durumları, din ve inanç hürriyetini ve din ve inanç sahibi olmak, olmamak veya birinden ötekine geçmekle ilgili hürriyetleri sağlayan bir kamu hukuku anlaşılır. Laiklik için kabul edilmiş esaslar: 1. Vicdan, düşünce ve din hürriyeti. 2. Bütün vatandaşların eşit hak ve sorumluluklara sahip olması. 3. Dinlerin ve devletin kendi özerkliğine sahip oluşu, yani birbirinden özerk, yani otonom oluşu olarak kabul edilir. Devletin ve dinin otonomisi için devlet kamu hukuku tarafından laikliğin hayata geçirilmesini garanti etmekle yükümlü olarak tarif edilir. Yani laik devlet sadece din kurallarına dayanmayan herhangi bir devlet değildir. Laiklik konusunda taraftır ve bu hukuki, politik ilkenin hayata geçirilmesinden sorumludur. Laiklik dendiğinde kişilerin aklına laikliğin farklı boyutları gelebilir. Bu durum bize özgü değildir. Jean Bobero'nun 2005 yılında Fransızlara uygulanmış bir anketten aktardığına göre verili 5 seçenekten laikliğin en önemli özellikleri diye seçilenler şunlardır: bütün dinlere eşit davranma %32, din ve siyaseti ayırma %28, vicdan hürriyetini sağlama %28 kategorileri olmuştur. Bovero, bu sonuçları laiklik kavramından beklentinin laikliğin 19. ve 20. yüzyıllar dönemlerindeki tanımlara bir yakınsama olarak yorumlamakta. Fransız halkının bu tanımları içselleştirdiğinin görüldüğünü tespit etmektedir. Ancak ona göre dinlere eşit davranma ve din ile siyasetin ayrılması ve vicdan hürriyeti gibi unsurlar Fransa'ya özgü olmayıp, hatta bu anket laikliği benimsememiş toplumlarda bile yapılsa artık karşılaşabileceğimiz taleplerdir. Laiklik prensip olarak kabul edilse bile her toplumda din-devlet ayrılma modeli farklılaşabileceğinden ve sekülerleşmenin tek kalıplı bir evrimsel yol izlememiş olması yüzünden her bir toplumun modeli kendisi için örnektir ve zaman içinde revize edilebilir. Bununla birlikte laiklik konusunda kültürel transfer tüm dünyada gözlenmektedir. Örneğin Bobero, Fransız laikliğinde Meksika, İngiliz ve Amerikan sosyal düşüncesinden esinler tespit etmiştir. Laikliğin çeşitli biçimlerde yaşanması mümkündür. Ancak laiklikten bahsedebilmek için yukarıda belirttiğimiz esasları var kılmış bir toplumsal düzen gözlenmelidir. Örneğin, din ve devletin ayrılmış olması yetmez. Dinin siyaset alanından tamamen çekilmiş olması gerekir. Dahası laik devlet, kamu düzeni adına dinsel yaşamlara zaman zaman sınır koyabilir, kısıtlama yapabilir. Ancak içinde yaşadığımız ve Habermas'ın post-seküler dönem diye adlandırdığı bu dönemde seküler politik zemini tanımak koşulu ile ve kamu hukuku ile sınırlandırılmış olarak dinsel gruplar kamusal tartışmaya katılabilmekte ve dinsel yaşam taleplerini gündeme getirebilmektedir. Şimdi sekülerleşme kavramını açıklayalım. Saeculum sözcüğü dünyaya, çağa, kuşağa, devre ait anlamlarına gelir ve tarihsel olarak da değişik anlamlar kazanmıştır. Örnek olarak Avrupa tarihinde bir dönem kiliseden kurtarılmış anlamında kullanılmıştır. Seküler için din etkisinden kurtulmuş, kurtarılmış demek doğru olacaktır. Seküler olan dinsel olanı da kapsayabilir ama eğer din her şeyi tanımlayacak bir referans haline gelmişse seküler bir ortamdan söz etmiyoruz demektir diyen Nielsen'in tespiti kamusal alanın dini ne ölçüde kapsayabileceğine dair en açık ölçüyü koyar. Laisizm, din ile siyaset arasında kesin bir ayrım yapan ve toplumda dinin sınırlı bir rol oynadığını savunan bir doktrindir. Sekülerleşme ise dinin bütün yaşam alanlarından çekilmesi, küçülmesi ve kurumların din etkisinden kurtularak ortaya çıkması ile birlikte dinsel kurumlar, eylemler ve dinsel bilincin toplumsal önemini kaybetmesi süreci olarak tanımlanır. Dikkat edilirse, elinizdeki metinde sekülerizasyon kavramı sekülerleşme olarak çevrilmiştir. Çağdaşlaşma olarak değil. Çünkü çağdaş sözcüğü saeculum sözcüğünün dünyevi, dünyaya ait anlamını içermemektedir. Sekülerizasyon için bu anlamı seçsek dünyevileşme diyeceğiz ve bu kez de kavramın çağdaşlaşma anlamını kullanmamış olacağız. Burada seküler kavramının anlamını bilmek koşulu ile terim sekülerleşme olarak tercüme edilmiştir. Sekülerleşme sözcüğün yapısından da anlaşıldığı gibi bir sürece işaret eder. Tarihselliği vardır. Berger'e göre din kurumunun diğer kurumların alanından çekilmesinin yanı sıra sekülerleşmenin öznel bir boyutu da vardır ki bu da bilinç sekülerleşmesidir. Berger bu düzeyi anlatırken dünya ve kendi yaşamlarına dinsel yorumlamanın dışında bakan bireylere işaret eder. Bir toplumun entelektüel birikimi de o toplumda bilimin ortaya çıkmış olması, bilimsel ve teknolojik ilerlemeler sağlanması durumunda sekülerleşir. Bu önü alınamaz bir süreçtir. Bu anlamda Türkiye'nin tarihsel geçmişi Fransa'dan çok büyük farklılık göstermez. Her ne kadar bugün bütün dünyada dinsel hareketlerin yaygınlaşmasıyla dinin kamusal yaşama dönüşü tartışılıyorsa da din kurumunun kendi içinde bir sekülerleşme yaşadığı da kaydedilmektedir. Bundan kastedilen din kurumunun söylemini değişen ve dönüşen toplumsal dinamiklere uyarladığıdır. Laiklik politik bir ülkedir. Tarih dışı bir kavramdır. Bir süreci işaret etmez ve bu ilkeyi kabul etmek anayasa metinlerinde Türkiye, Fransa ve Meksika gibi veya sonradan oluşan ihtilafların giderilmesinde bir üst ilke olarak karar niteliğinde kabul ile İtalya gibi olabilmektedir. Devletin de laik olması her şeyden önce din dışı olması demektir. Yani laik bir devletin işleyiş mantığı tamamen din dışıdır. Halk yani laikos egemenliğine dayalıdır. Ancak bir devletin laikim demesi yapıp ettiklerimde din dışıyım demesidir. Din kurumunun nasıl işleyeceğini bu kavramdan çıkaramayız. Ama şu kesindir ki din ve devlet arasındaki tek ayrılma modeli laisist model değildir. Ayrılma modelinin laisist olmadığı ancak sonradan laikliğin bir üst ilke olarak benimsendiği durumlar İtalya gibi laikliğin yaygınlaştığını göstermektedir. Avrupa'da laisist ayrılma modelinin iki temsilcisi üniter ulus devlet olma nedeniyle de birbirine benzeyen Fransa ve Türkiye iken İngiltere ve İskandinav ülkeleri bazı varyasyonlarıyla tanıma yani recognition bazı kiliselerin ya da dinsel cemaatlerin devletçe tanınması demektir bu. Dahil etme yani incorporation bir kilisenin anayasal devlet yapısına bir şekilde dahil edilmesidir. Kurma yani establishment modeline İtalya, İspanya ve Portekiz'i de çok az farkla kapsar biçimde ise Napolyon'dan kalma konkordat modeline sahiptir. Konkordat dışındaki tüm modellerde yani birçok Batı Avrupa ve İskandinav ülkesinde din kurumu şu ya da bu şekilde devlet otoritesine ve denetimine tabidir. Avrupa'daki din-devlet ayrılma modelleri içinde bugünkü Vatikan'ı olanaklı kılmış modelin adı Fransa'da saf laisist ayrılma modelinden farklı olarak Napolyon'un konkordat modelidir. Bu modelde din devlete tabi değil ancak ondan ayrı bir yerdedir ve bu Katolik Kilisesi ile yapılan bir uylaşımın sonucudur. Ancak konkordat tarzı ayrılma modeline sahip İtalya'da kilise ve seküler hukuk arasındaki ihtilaflarda laiklik bir üst ilke olarak kabul edilmektedir. Sadece Türkiye'deki bazı İslam unsurları ya da diğer dinlerin mensupları değil, başka Avrupa ülkelerinde de İtalyan toplumunun sahip olduğu modeldeki dinsel yaşantı hakları talep edilmektedir. Ancak bu model dediğimiz gibi uzmanlaşmış ve tarihsel olarak güçlü bir kilise kurumu ile mümkün olabilmiştir ve kilisenin alanı ayrılmıştır. Modele adını veren konkordat metni incelenirse, boşanan bir çiftin mal ve alan paylaşımına çok benzediği görülür. Bu yüzden bu modeli din ve devlet arasında mükemmel bir boşanma olarak adlandırabiliriz. Belli üst hukuki çerçevelere uymak koşuluyla kilise kendi ruhbanlarını yetiştirmede olsun, diğer eğitim kurumlarını vücuda getirmede olsun, haklarını korumuştur. Mesela İtalyan anayasasıyla tabii ki kilisenin isteğiyle konulmuş olan ayin özgürlüğü Türkiye'de ancak 1982 anayasasıyla tanınmıştır. bu konuda özel bir yasak olduğundan değil, bu hakkı talep edecek, uzmanlaşmış ve iktidar sahibi bir ruhban sınıf olmayışının bu eksikliğe yol açmış olması olasıdır. Ya da öteden beri dinsel yaşam için ibadeti yeterli gören ve daha çok sufilere ait dinsel ayinleri gereksiz bulan bir ulema görüşü bunda etkili olmuş olabilir. Ancak bu özgürlük tanınırken Şeyh Said isyanının doğrudan sonucu olan ve 1925'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çıkarılan tekke ve zaviyelerin kapatılması ve ilgili her türlü sanın kullanılmasını yasaklayan kanunla çelişme olasılığı düşünülmemiş ve bu özgürlüğün sınırları tarif edilmemiştir. Esasen sufi gelenek içinde daha çok tarikat tarzı bir hiyerarşi ile bir araya gelinen ayinler benimsendiğinden, İslam dininin yaşanması açısından çelişkili bir durum ortaya çıkmıştır. Dinsel yaşantının ayrıntılı tarifi için haliyle bu yaşantıyı örgütleyecek kurumun üst düzeyde uzmanlaşmış olması gerekmektedir. Dahası uzmanlaşmış ve kurumsallaşma sürecini tamamlamış olan dinin seküler nitelikte örgütlenmiş bir kamu hukuku ile sınırlanmak koşuluyla nasıl bir yaşam alanına çekileceği yine din kurumunun önce talep etmesiyle arkasından da toplumun diğer kesimleriyle etkileşim halinde sonuçlanacak bir kanunsal tartışmanın yürütülmesiyle yanıt bulabilecek bir sorudur. Böyle olursa evrensel haklar tartışması anlamlı olabilir. Zira evrensel haklar demokratik toplumlarda talep edilebilir ve yaşanabilir. Kitap, tekke ve zaviyelerin kapatılmasına karar veren ve ilgili her türlü sanın kullanılmasını yasaklayan kanunun bugünkü Türkçe'ye çevresini bulmak için bakınız Kara M1997.din ve sanat açısından tekke ve zaviyeler İstanbul Dergah Yayınları. Türk modeli. Peki Türkiye'de işlemekte olan model nasıl anlaşılmalıdır? Çok uluslu ve çok dinli imparatorluktan bir ulus devlet yaratma süreci uzun yıllar süren savaşların ardından gelmiş olmakla birlikte bu sonucu doğuran sosyal küre Osmanlı Devleti'nin son 200 yılında oluşmuştur. Bugün hala sonuçlarını deneyimlediğimiz bu model Habermas tarafından formüle edilmiş iki model çerçevesinde anlaşılabilir. İlk model rasyonel bir dilin, dinsel dilin yerini almasını öneren yerini alma modeli. Osmanlı döneminin laisist bürokratlarının hukuk reformlarında açıkça görülür. Erken Cumhuriyet dönemi reformları dinsel dil ve mülkün ele geçirilmesine dayanan kamulaştırma modeli olarak anlaşılabilir. Bu modelde tarihsel olarak yerini alma modeline dayanmaktadır. Burada hedeflenen kavramsal bir değerlendirmeden çok sahip olduğumuz modelin hayata aktarılması aşamasında değerlendirmektir. Örnek olarak bu model Aleviler ve Sünniler için farklı sonuçlar doğurmuştur. Gayrimüslimler için Lozan Antlaşması'nda özel hükümler benimsenmiştir. Her dinin teolojik değerlendirmesi farklı olabileceğinden dinlere eşit davranma ancak avam olarak hayal edilebilir. Böyle olduğu içindir ki farklı teolojik kabullere sahip Sünni ve Alevi İslam için henüz tarafları memnun edecek bir uzlaşmaya varılamamıştır. Gerçekte işleyen ve laikliğin unsurlarından biri olan devletin ve dinlerin kendi özelliğine sahip oluşu, ilkesi ölçü olarak kabul edilse bile ortaya çıkışı itibariyle seküler iktidarı tanımış olan Sünni İslam devletten ayrı bir varoluş istisnalar olsa bile tasavvur etmemektedir. Ancak bu durum Alevi İslam veya başka din mensuplarınca kabul edilebilir değildir. Örneklersek, seküler hukuka ve düzenlemelere tabi, İmam Hatip liselerinin varlığı Türkiye'de Sünni Müslüman vicdanı rahatsız etmezken, Hristiyanlar için ruhbanlarının kilise dışında yetiştirilmesi kabul edilemez bir durumdur. Bu sebeplerle dinlere eşit değil, dinlerin özelliklerine göre, yani farklı davranan, farklılıkları tanıyan bir devlet, laikliğin koşulu olabilir. Ayrıca laik devlet, dinlere karşı hayal ettiğimiz bir tarafsızlığa, yani neutrality de sahip olamaz. Çünkü laik devlet, demokrasi, dinsel çoğunluk, dinsel tolerans ve benzeri değerleri savunur ve dolayısıyla tarafsız değildir. Devletin tarafsızlığı ilkesi, liberal bir politik ilkedir ve bu tartışma hem Birleşik Krallık içinde bir konfederasyon olan Kanada'da hem de laisizmin ortaya çıktığı ve anayasasında laikliğin yer almasıyla birlikte din-devlet ilişkisinin açıkça tarif edildiği üniter ulus-devlet olan Fransa Cumhuriyeti'nde yapılmaktadır. Üstelik Fransa, laiklikle birlikte ayrıntılı tarifler ve hükümlerle de bilinmektedir. Fransız Cumhuriyeti hiçbir kültü tanımaz, ücret ödemez veya sübvansiyonla desteklemez, para yardımında bulunmaz hükmü gibi. Ancak hem Kanada hem Fransa devletin tarafsızlığı ilkesini laisizm ile ilgili değil, liberal bir politik ilke olarak yasal düzenlemelerle kabul etmişler. Ve bu ilke Kanada'da laisizmin ve laikliğin yokluğunda, Fransa'da ise varlığında uygulanırken, bu yüzden dinsel yaşamların seküler düzenlemeler karşısındaki hukuki konumu farklılaşmaktadır. Tabii ki Türkiye'de bu liberal politik ilkeyi, ki bu ilke kabul edildiği toplumlarda laikliğin gelişmesine katkıda bulunmaktadır, benimseyebilir. Ancak bu laisizmin gereği olarak değil, liberalizmin bir gereği olarak tartışılabilir. Kaldı ki Türkiye'de gözlenen durum bunun tam tersidir. Dinsel yaşam talepleri bakımından kitlelere devletten otonomi değil, devlet yapısına bir şekilde entegre olma. Dolayısıyla kamu bütçesinden sürdürülen dinsel yaşamlara dahil olma daha cazip görünmektedir. Öte yandan düzenli olarak din hizmetlerinden yararlanmasa da kamu bütçesinden din hizmetleri yürütülmesinde ciddi bir karşıtlık sergilemeyen bir sessiz çoğunluk vardır. Bazen siyasi, hukuki model çok benzese de Fransa ve Türkiye örneğinde olduğu gibi bağlamından kopmuş bir tartışma iki ayrı ülkede iki ayrı anlama bürünmektedir. Örnek olarak Jean Bobero'nun Fransa'da laiklik tarihindeki eğilimleri sosyolojize ederken kullandığı terminoloji Türkiye'de bambaşka tartışmaların konusu olmuştur. Bobero, özetle Fransa'da sekülerizmin, laikliğin kuruluşunu ruhban karşıtı, yani antiklerikal bir hareketin politik başarısına bağlar. Bu ilk dönem mücadeleci, savaşçı, yani kombativ bir ruhban karşıtı hareketle karakterize iken, daha sonra yerini ılımlı, barışçı, pasifist bir anlayışa terk etmiştir. Bugün Babero, Turan ve diğerleri tarafından 1989'da yayımlanan Laiklik Manifestosunu da mücadeleci, savaşçı tarza ait olarak yorumlamaktadır. Ve onlar Cumhuriyetçi laikler diye adlandırılmıştır. Ancak Bobero'nun söz ettiği barışçıl yaklaşım, ruhban karşıtı yani antiklerikal yaklaşımın yerini ruhbanlara karşı daha barışçıl bir yaklaşıma bırakmasıdır. Bizde anlaşıldığı gibi laikliğin pasifleştirilmesi yani edilgenleştirilmesi söz konusu değildir. Bundan ayrı olarak en temel yanlış, din-devlet ayrılma modelinin niteliği ile laiklik kavramının birbirine karıştırılmasıdır. Ayrılma modeli laisist olabilir ve zamanla laiklik zaafa uğramış olabilir. Türkiye örneği veya ayrılma modeli konkordat tarzı olup zamanla laiklik bir üst ilke olarak benimsenmiş olabilir. İtalya örneği. Bir başka önemli hata laikliği ortaya çıktığı Fransa bağlamıyla ve cumhuriyete eşdeğer düşünmektir. Bu sebeple Türk modelinin literatürde kendine yer bulması ve bu modelin geliştirilebilmesi için kuramsal çerçevede ve evrensel ölçütlerle yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir. Ancak İslam'ın özgürlüğüne sahip Türk modeli değerlendirilirken bazı problem alanları oluşmaktadır. 1. Müslüman dünyadaki sekülerleşme sürecine dair kuramsal çalışmaların noksanlığı. 2. Din ve sekülerleşme kuramlarında iktidar boyutunun noksanlığı. 3. Yerli bilgi noksanlığı. Değerlendirmelerin çoğu DİB yani Diyanet İşleri Başkanlığı'nın varlığı argümanıyla başlamakta ve sekülerleşme kuramını kendi bağlamında uyarlamaktadır. Yani kilise-devlet ayırımıyla biten Hristiyan başarı bağlamıyla. Bu noktadan yola çıkarak Türk devletinin seküler niteliği sorgulanmaktadır. Türk devletinin seküler niteliğinde sorun gören argüman tartışmalı olsa da, Türkiye'de din konusundaki güncel durum sonraki kısımlarda ele alınacağı gibi, var olan hukuk ve toplumsal dönüşümler arasında bir gedikten söz edilmesini olanaklı kılabilir. Ayrıca Türkiye'de veya dünyanın başka bir yerinde devletin tüm toplumsal katmanlar, bu katmanların dinsel veya diğer taleplerinden ve iktidar ilişkilerinden bağımsız, siyasaca ve hukuksal anlamda nötr bir şekilde tasarlanması mümkündür. Ama böyle bir devlet ancak vatandaşların güçlü ve örgütlü liberal siyasi talepleriyle var olabilir. Bugün sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada devletin tarafsızlığı ilkesi talep edilmektedir. Sosyal teori alanında da laikliğin gizeminden kurtarılması gerekmektedir. Örneğin, laikliğin laikleştirilmesi nosyonu ile William, laikliğin artık dinlere alternatif olarak değil, sivil toplumda dinsel ve dinsel olmayan inançların çoğunluğunu yönetme olarak düşünüldüğünün altını çizmeye niyet ettiğini belirtir. Türkiye'ye baktığımızda ise laikliğin ruhban karşıtlığıyla karıştırıldığını ya da Türk laikliğinin halen kısmen ruhban karşıtı eğilimler sergilediğini, dinsel yaşam taleplerini artan şekilde dile getiren kesimlerin ise bilinç sekülerleşmesinden uzak olduğunu gözlemliyoruz. Bir başka önemli nokta, din alanında devlet denetimi, gözetimi tasarlanmış ve din adamlarının önemli bir kısmı tarafından bu durum kabul görmüştür. Aksi halde Diyanet İşleri Başkanlığı gibi bir kurum hiç kurulamaz ve kurulsa bile bu kadar uzun soluklu olamazdı. Ancak Avrupa tarihinde laikliğin ortaya çıkışını sağlayan unsurun Protestan hareket olduğunu ve Katolik kiliseden ve teokratik yönetimlerden özgürleşme deneyimine dayalı bir sekülerleşme tarihi olduğu düşünülürse, Türk deneyimi yine din adamlarına bırakılmış bir dinsel yaşam düzenlenmesi gibi görünmektedir.